Ayrım 5.
O bunu hiç mi hiç hazmedemiyordu. Estar Boca bir ana olarak oğlunun ismine eklenen bu ikinci sıfatı sadece ona karşı yapılmış bir haksızlık olarak görüyor. Oğlunun asla kör ve keçel olmadığını, hatta az bulunan yakışıklılardan biri olduğunu söyleyerek Haço'nun keçel kafasını iri göğüslerinin arasında sıkıştırarak okşuyor, öpüyor ve maniler düzüyordu. Bu keçel asla değil keçel. Bu keçeldir aslında berbere reçel. Bir diğer haço da dünür haçoydu. Dünür haço terziydi. 40 düğme tabir edilen yeleklerinin altına giyilen, paçaları hafif yırtmaçlı, gaberdin kumaşından nefti yeşil, koyu kahverengi kürk şalvarının en güzelini o dikerdi. Aslında o da Diyarbakır'da yaşayan diğer Ermeni ustaları gibi işinin ehliydi. Köyden gelen Kürtlerle konuşmaya başlayınca nedense onlara peşinen dünür derdi. Bundan dolayı da adı Dünür Haço oldu ve öyle kaldı. Bazı tarihçilere göre Ermeniler de Kürtler arasında yakın tarihi bağ var. Nedenle doğrudur bilemiyorum. Nedenle doğrudur, ne kadar gerçektir onu Dünür Haço'ya sormak gerek. İşin doğrusunu bilirse ancak o bilir. Tumas'ın kızı. Biz de sizler, onlar ve başkaları gibi dünyanın hali budur dedik ve seneler evvel sizlerin ve sizin gibilerin yaptığını denemeye kalktık. İsterseniz lafı eveleyip gevelemeden kısa keselim. Bildiğiniz gibi laf uzadı mı kabak tadı verir, kokuşur. Evet, artık tam zamanıdır dedik ve evlendik. Evliliğimiz basit ve sıradan bir evlilikti. Önce zeminini hazırlamak gerekiyordu, öyle de oldu. Daha doğrusu zemini, ortamı yaratmak biraz da bana düşüyordu. Ne de olsa ben de erkektim ve bizim oralarda ilk adımı erkeklerin atması doğaldı. Zaten benim başka türlü yapmam için de herhangi bir neden yoktu. Öyleyse diğerleri gibi ya da sizler gibi ben de aynısını yaptım. Bizim hikayemiz de hemen hemen sizinkinin benzeriydi. Büyük bir farkı yoktu, zaten olamazdı da. Çünkü ben de geleneklere saygılıydım, tıpkı sizler gibi, babam gibi. Ne de olsa ben de Adem babamızın soyundan geliyordum. Adem babamız günün birinde Havva anamızla evlendiğine göre ben neyi bekleyecek, niçin bekleyecektim? Beklemedim. Zaten 16 yaşına kadar beklemekten canım burnuma gelmişti. Daha da mı bekleyecektim? Gerçi sabreden ermiş, muradına ermiş gibi laflar edenler pek çoktu ama benim bu tür sözlere doğrusu karnım toktu. O tür laflara pek de aklım ermiyordu. O günlerde aklımın erdiği şuydu. Madem ki ben de babam gibi uzun pantolon giyiyordum, o halde evlenmeliydim. Öyleyse neden olmasındı? Bu konudaki düşüncelerimi artık birilerine açmanın zamanı gelip geçiyordu neredeyse. Bizim oralarda büyüklerimiz bir araya gelip sohbete koyulduklarında küçüklerin susup dinlemesi kuraldı. Aksi takdirde ensene inen bir tokatla kısacık boynuna yere yıkılır, toprağı öperdin. Ben bu gerçeği birkaç kez boylu boyunca yere yuvarlanıp toprağı öperek anladım. Böylece dinleye dinleye nihayet bir kızının güzelliğini doğru dürüst anlamanın en iyi yolunun onu hamamdan çıkarken görmek olduğunu belledim. Ben de böylece büyüklerimin sözlerine kulak asarak, saygı duyarak gerekeni yaptım ve doğruca evimize en yakın hamama, paşa hamamına gittim, kapısının önünde nöbet tuttum. Bu güzeldir, bu değildir diyerek akşama ettim. Ancak son kararımı vermek için ertesi gün tekrar hamamın önündeydim. Ve anladım ki en güzel kız komşumuz Tumas'ın kızıymış. Gerçi ben Tumas'ın kızını daha önceleri de çok görmüştüm ama hamamdan çıkarken ilk kez görüyordum. Bizim oralarda erkek kızı çok sevdi mi vuruldum der. Ben de Tumas'ın kızına vurulmuştum. Ama ne vurulma. Akşamları erkenden yatağa girip yorganı başıma çekmeye başladım. Böyle yapınca sanki Tumas'ın kızını daha rahat düşleyebiliyordum. Bir kıza vuruldun mu geleneklere uyarak bir taraftan da zayıflayıp yavaş yavaş erimeliydi. Ama bu zayıflayıp erime işi ne denli çabuk becerilirse büyüklerin dikkati o denli kolay çekilmiş olurdu. Ben her gün daha az yemeye, aç kalmaya özen gösterdim. Gerçeği söylemek gerekirse iştahım yerindeydi. Ama örf ve annelere uymam, geleneklere aykırı davranmamam gerektiğiydi. Ben de öyle yapıyordum. Zayıfladım, zayıfladım ama benim zayıflığımın gün be gün eriyip bittiğimi kimseler farkında değildi. Böyle devam edecek olsam iplik olup iğne deliğinden geçecek, yani iğne iplik olacak ve de öte tarafa yolculuğa çıkacaktım. Bana, kendime ve aşkımıza yazık olacak, boşuna vurgun yemiş olacak, en kötüsü Tumas'ın kızı da beni bu halimle haklı olarak beğenmeyecekti. O halde kararımı verdim, konuyu açacaktım. Konuyu açmak mı? İyi ama kime? Nasıl? Konuyu açtım. Bir gün uygun bir anda Thomas'ın kızını çeşmeden su doldurmuş, yalnız başına eve giderken görünce yanına yaklaştım. Kız, ver suyunu ben taşıyayım dedim. Thomas'ın kızı pançer kesildi. Yo, kız ver taşıyayım. Su dolu kovayı elinden kapmak istedim ama o benden daha atik davranarak elini kovaya daldırdı. Üzerime su attı, beni ıslattı ve gülerek eve koştu. Ben de elbisemin kuruması için gidip güneşin altında dikildim. Elbisemin kurumasını beklerken de kendi kendime şunu düşündüm. Madem ki beni ıslattı, o halde benimle evlenecek. Öyle düşündüm çünkü bizim oralarda erkeğin eline atılan mendil veya üzerine boca edilen bir tas su, düpedüz evlenmek için yapılan açık bir davetiye yerine geçerdi. Zaten böyle bir davranış, kız ve erkeğin birbirlerine vurgun olduğunun da kesin kanıtı sayılırdı. Üstüm başım kuruduktan sonra, zaman kaybetmeden hemen anamın yanına koştum. Ana, sana bir şey diyeceğim. Anam sanki beni duymamış gibi işine devam etti. Çamaşır yıkamayı sürdürdü. Çok önemli bir şey söyleyeceğimi, beni dikkatle dinlemesi gerektiğini yineledim. Anam biraz umursamazlık, biraz da kızgınlıkla söylendi. Zamanım şimdi, tam hamur yoğurur, çamaşır yıkarken gelip söyleyecek, mutlaka bir şeyler bulursun. Ne çok da babana benziyorsun. Bir an anamın alaylı konuşmasını içerledim, ancak biraz da sevindiğimi belirtmeliyim. Çünkü anam ilk kez beni babamla mukayese ediyordu. Bu benim için bir bakıma olumlu bir şeydi. Demek ki artık babamla boy ölçüşüyordum. O halde anam için zamanlamam nedenli yersiz idiyse de benim için açılmanın tam zamanıydı. Fırsatı kaçırmadan doğruca konuya girdim. Ana, ben evleneceğim. Anam cevap vermeden, hiç önemsemeden çamaşır yıkamaya devam etti. Şunu da belirteyim ki o anda benim kirli donumu yıkıyordu. Anamın bu vurdum duymazlığın doğrusu hiç mi hiç beklemiyordum. Şaşırdım ama bu kez kızgınlık sırası bendeydi. Sesimi birazcık daha yükselterek kızgın bir ifadeyle inledim. Sana evleneceğim dedim. Anam çamaşır leğenindeki donumdan başını yukarı kaldırdı, yüzüme baktı, gözlerini gözlerime dikti, patladı patlayacak bir ifadeyle bir müddet öyle baktıktan sonra nıç nıç diyerek başını bir sağa bir sola salladı. Diyeceğini sanki tüyor gibi yutkundu, başını önüne eğdi, bu kez hızla çamaşır teknesinden çıkardığı donumu yanındaki kocaman taşın üzerine koydu. Daha iyi temizlenmesi için de elini aldığı tahta tokaçla tokaçlamaya başladı. Nıç nıçın sırası bu kez de bendeydi. Sesimin en yüksek perdesiyle adeta haykırdım. Babama söyle, oğlu eşek kadar büyüdü ve evlenmek istiyor. Ve dedim ve arkasını diyemedim. Daha doğrusu ne diyeceğimi pek de bilmiyordum. Panik halinde dışarı fırladım. Thomas'ların kapısının önüne geçtim. Köşede aşık oynayan arkadaşlarıma katıldım. O akşam her zamanki gibi yemeğimizi yedikten sonra ben erkenden yatağıma girdim. Erkenden yatağıma girmemin iki nedeni vardı. Birincisini biliyorsunuz. Thomas'ın kızını daha iyi düşleyebilmek. İkincisi ise anam ile babamı baş başa bırakıp onların benim hakkımda konuşmalarına olanak tanıyarak benim evlenme konumun görüşülmesine yardımcı olmaktı. Nitekim öyle de oldu. Yandaki odadan Kürtçe konuşmaya başladıklarını duydum. Aslında Kürtçe çat pat anlıyordum. Ama onlar bu gece belli ki büyük bir şeyler anlamamı önlemek için Kürtçe yerine benim hemen hemen hiçbir kelimesini anlamadığım Zazaca'yı konuşuyorlardı. Anamla babam o gece bitmez tükenmez konuşmalarını hep Zazaca sürdürdüler. Ertesi gün nedense erken uyandım. Ama yatağımdan çıkmaya pek cesaret edemediğim için sanki uyuyormuş gibi davranarak babamın işe gitmesini bekledim. Babamın öksürük sesiyle dış kapımızın kapandığını aynı anda duyduğumda yataktan fırladım. Kahvaltıda anamın suratı bir karıştı ama hiçbir şey konuşmadı. Anamın bu suskunluğu karşısında daha fazla sabredemeyerek sordum. Ne oldu? Babama söyledin mi? Anam hiç düşünmeden, duraksamadan hemen cevabını verdi. Söyledim. Ne söyledi? Evvela aç karnını doyursun, sonra evlenmeye kalksın dedi. Anam sözünü tamamladıktan sonra hemen ayağa kalktı ve sanki koşup bir yerlere yetişecekmiş gibi aceleyle sofrayı toplamaya başladı. Ben hiç beklemediğim bu cevap karşısında şaşkın, kızgın sordum. Bu sefer anam sabredemedi ve patladı sonunda. Daha dünkü çocuksun, evlenmeye kalkıyorsun. Evlenmek kim, sen kim? Karı sahibi olmak kolay mı zannediyorsun? Kızının karnını nasıl doyuracaksın? Anam makinalı tüfek gibi saldırıya geçmişti. Belli ki daha çok konuşacaktı. Ayağa kalktım ve dengesizce bağırdım. Mide, mide, mide. Başka bir şey yok mu bu dünyada? Var, var tabii ki. Ama her şeyin bir de zamanı var. Evvela şu okulunu bir bitir, askerliğini yap, 3-5 kuruş para kazan, elin ekmek tutsun, ondan sonra ne bok yiyeceksen ye. Doğrusu anamı bu kadar kızgın, bu kadar öfkeli ve bana karşı bu kadar acımasız ilk kez görüyordum. Genelde uysal, verici, herkesin hakkına saygılı olan anam sanki gitmiş, bu tavrına hiç tanık olmadığım yabancı bir kadın gelmiş, tepeme çöreklenip oturmuştu. Sesimi çıkarmadım, o öfkeyle konuşmasını sürdürdü. Hem sana kim kız verir, kim seni ister? Ben kızı buldum. Anam herhalde böyle bir cevap beklemediği için biraz şaşkın ve biraz da merakla sordu. Hangi kuş beyinli aptal aklını çeldi? O kuş beyinli aptal aptal değil, Tumas'ın kızıdır. Ne? Tahtası eksik Tumas'ın kızı. O sümüklü Şuşan mı? Anam daha fazla devam edemedi, ağlamaya başladı. Ben anamın yüzündeki gözyaşı selini görünce şaşırdım. Kemik yutmuş ama yutarken de becerememiş, yutkuna yutkuna kızarmış bir it gibi hissettim o anda kendimi. Ama artık yutkunmayacaktım. Bu kadarı da fazlaydı doğrusu. Anam benimle düpedüz olay ediyordu. İstikbaldeki gelinini sümüklü diye anıyor, bir de benim zevkimi kınıyordu. Bu tutumuyla da beni kararımdan caydırmaya kalkıyordu. Şuşan hiç de anamın istediği gibi birisi değildi. Ben hamam önlerinde boşuna mı bu kadar beklemiş, boşuna mı inceleyip sıp dokunmuştum? Bu olsa olsa bir kaynananın gündüz gözüyle gelinine çamur atması gibi bir şeydi. Onun için anamın gözyaşlarına tepkim çok sert ve erkekçe oldu. Sümüklü de olsa isterim. Evet, sümüklü de olsa Tumas'ın kızıyla evlenmeye karar vermiştim. Ama gelin görün ki hevesim kursağımda kaldı, olmadı. Babam hayır dedi. Evimizde babamın kararları Tanrı buyruğu gibi bir şeydi. Değişmezdi, değişmedi de. Böylece ilk aşkımda gelenek ve göreneklerimizin kurbanı oldu. Tumas'ın kızı sümüklü Şuşan'ı başkasıyla evlendirdiler. Ben okulumu yarım bıraktım, babamın yanında onun mesleğini öğrendim. Eşeklere semer dike dike semerci ustası oldum. 4 yıl sonra da artık elin ekmek tutuyor, evlenebilirsin deyip beni Haçer'in kızıyla evlendirdiler. Şimdilerde Tumas'ın kızına sokakta her rastladığımda başımı önüme eğerek yürüyorum. Karım hamile, kız doğurursa adını Şuşan koysam mı? Bizler. Bizim Diyarbakır'da yazlar hep sıcaktır. Güneş güneş olmaktan çıkar, başımıza bela kesilir. Gökten ateş olur yağar. Gökten ateş yağmaya başlayınca da bizler, buz satan dükkanların önünde paramızla rezil olur, bir parçacık buz için adeta dilenci kesilirdik. Evlerde buzdolabını hayal etmek, hayalden de öte uyanık gözlerle rüya görmek gibi bir şeydi. Buz satan dükkanların önünde, buz fabrikasından gelmesini beklediğimiz birkaç kalıp o olağanüstü varlık asla dondurulmuş su demek değildi. O sanki bambaşka bir dünyadan gelen ve erişilmesi çok zor olan gerçeküstü, gizemli bir şeydi. Bizler sabırsızlıkla onun fabrikadan yola çıkmasını, köhne bir kaptı kaştının içinde samanlara gömülmüş, yüzünü göstermekte lazalan bir gelin gibi salına salına gelişini bekler dururduk. Buzcu dükkanı önünde kuyruğa girerek sıra beklemek gibi kötü bir alışkanlığımız yoktu. Gücün yetiyorsa, bileğinin kuvvetiyle buzunu herkesten önce alabiliyorsan, o zaman kuyruk muyruk, sıra mıra ne demek? Uzat kolunu, itiver onu buna, bastır paranı, al buzunu. Ve de çek git. Öyle de yapardık. Bizler buz alabilmek için kendi aramızda kıran kırana kavgamızı sürdürürken, kocaman buz kalıbı da beline kadar soyunmuş, marul göbekle, keçi kıllı göğüslü, pasaklı ve elleri kirli buz satıcısının kıyasıya insafsızca ardı ardına indirdiği balta darbeleriyle parçalandıkça bizim açgözlü bakışlarımız arasında kendi yaşamını sürdürmek için Tanrı'ya yalvarırcasına başını göklere doğrultur, ancak tepesinde dikilmiş kızgın güneşi görünce de kahrından doğduğuna doğacağına pişman olur, parçalandıkça, küçüldükçe kem talihine kızar, sinirlenir ve çaresizliğin verdiği utançla çoluk çocuğun elinde şehrin sokaklarında yol boyunca şıp şıp şıp gözyaşı dökerdi. Kanter içinde eriye eriye, ağlaya ağlaya, sızlana sızlana son yolculuğuna çıkan buz parçacığı kerpiçten yapılmış evlerimize tamamen ölmeden, yok olmadan, bitim tükenmeden yetişebilirse, analarımız iki elleri hamurda da olsa işlerini güçlerini bırakır, gözü yaşlı buz parçasını vakit kaybetmeden hemen bir şor parçasına yani bir beze sararlardı. Onun üstüne ikinci bir şor, sonra da üçüncü ve dördüncü şorlarla bebek kundaklar gibi kundakladıktan sonra çam talaşının içine yatırır, üzerine bir tahta parçası sürerlerdi. Böylece buz parçası bir hazine gibi saklanırdı güneşin acımasız ateşinden. Bitkin, yorgun, hayata küskün, talihsiz buz parçası henüz eriyip ölmeden, Canlı canlı mezarına gömülünce artık akşam olmuş, evli evinin, köylü köyünün, sıçan da kendi deliğinin yolunu tutmuş demekti. Babam da gecikmezdi. Omzunda taşıdığı kocaman karpuzuyla sokak kapısının tokmağını şakşaklardı. Evlerimizin sokak kapılarında adına şakşak dediğimiz demir tokmaklar asılıydı. Zilmil, elektrik melektrik, tarlaya çok yakarmasına rağmen henüz Papaz Arsen'in evinde bile yoktu. Babam kapıyı iki kez şakşaklar, taşıdığı yükün altında yorgun, sıcaktan bunalmış eve gelirdi. Anam o saatlerde mutfakta taş ekmeği pişirirdi. Kız kardeşim kapı eşiğini yıkarken, küçük kardeşim de koşarak neredeyse boyu kadar büyüklükteki karpuzu kucaklayıp babamın elinden almak isterdi. Babam ceketini ve kasketini çıkartır, duvardaki çengellerden birini asardı. Ceket ter kokardı. Sonra avludaki kuyuya yönelir, eskimiş, yaşlı tulumbanın önünde dururdu. Bizler, çocuklar, babamızın terli alnını, yüzünü yıkayabilmesi için koşup tulumbadan su çekerdik. Babam iki avcunu birleştirir, havuz yapar, tulumbadan akan suyun önüne tutar, dolan suyu şap şap terli yüzüne vururdu. Burnunu yıkar, ağzını çalkalar, saçlarını ıslatır, böylece serinlemeye çalışırdı. Sonra kardeşim koşarak duvarda asılı duran havluyu getirir, babama uzatırdı. Babam yüzünü kurularken bir taraftan da oh oh der, sanki ona sunduğumuz bu hizmetten dolayı teşekkür eder, yorgunluğunu unutup sedirdeki her zamanki yerine otururdu. Babamın yerini almasıyla anam artık herkesin hazır olduğunu anlar, sofrayı kurardı. Yere bağdaş kurar otururduk. Anam yemeğimizi getirirdi. Genelde yiyeceğimiz ayran çorbası, taş ekmeği, bulgur pilavı, sulandırılmış pekmezdi. Aynı kaptan, aynı tencereden yerdik. Kaşık gürültüleri arasında babam, kaşık sesleri bana keyif verir, yiyin, bolca yiyin, güzel güzel yiyin. Doyasıya yiyin ha der, babamın keyifle yemesi için bizler de uyardık sözlerine. Keyifle bir bitmeyen iştahımızla, tahta kaşıklarımızla şakalardık dalardık önümüzdeki pilava. Tahta kaşıkla yenen yemeğin lezzetini bilir misiniz? Pilavın yanında ayranla dolu tasta yüzen minik buz parçacıklarının son nefesiyle yemeğimiz biterdi. Kış geceleri babam şarap içerdi. Biz şarabı satın almazdık. Şarabı anam hazırlardı. Siyah, küçük taneli, şıralı, siverek üzümü, çıplak ayağıyla ezer, suyunu katremiz dediğimiz kocaman göbekli dalamancaya doldurur ve 40 gün sayardı. 40 gün sonra şarap içimi hazırlanırdı. Uzun kış geceleri misafirliğe gelenlere şarap ikram ederdik. İçin, iyi için, bu şarap bir başkadır ha derdi babam. Şarap dolu koca bakır tazı misafirlere uzatırken. Ve misafirler de bir güzel içerlerdi, kafayı çekerlerdi naza çekmeden kendilerine. Sonra nazı tuzu kime ve niçin yapacaklardı? Babam, beri gel kömür gözüm, ben adam yemem şarkısını söylediğinde anam onun sarhoş olduğunu anlardı. Lusörler Estedur, yani papaz yamağı, yardımcısı Estedur dayı, tiz sesiyle dere kenarında bir ey yapmışan, kerpicim tükenmiş naçar kalmışanla devam ederdi. Türkçenin yanı sıra Kürtçe de söylerlerdi. Özellikle babamla aynı köyden olan Heredanlı Keya böyle yapar ve koyu verirdi sesini. Vereyade, Rebeno, Dino, Kereç Dahi, Valatu Esmeri, Kerekaşi, Guide, Muradamino, bir kez sar kanıka, erbedaşe. Kere dayımın şarkısını anlamadınız değil mi? Oysa çok basit. Karaca Dağlı, Karakaşlı, Esmer Yar ile Erbedaş Çeşmesi'nde murada ermek istiyor. Bunu da Tanrı'dan diliyor. 60 yaşındaki Kere dayı bu şarkıyı döktürdükten sonra tasdaki şarabı fondip ederdi. Bir de hep bir ağızdan söylediklerinde, burası muştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir türküsü, nedendir bilinmez, sonunda gözyaşlarına karışırdı. Olağan günlerde yemek sona erdiğinde babam bir köşeye çekilir ya da yerminlerine oturur, eski gazeteleri okurdu. Bunu biraz da okuma yazma kurslarına katılıp sonradan öğrendiği alfabeye, diploma yerine geçen adına, şahatname dediği kağıt parçasına karşı olan saygısından yapardı. Mevsim yaz ise, yani güneşin bizi kasıp kavurduğu günlerde yemekten sonra dama çıkardık. Bizim evlerin damı düzdü ve toprakla örtülüydü. Yaz başında dama taht kurardık ve geceleri tahtta yatardık. Sıcak yaz geceleri içeride yatmak olanaksızdı. Bir de akrep korkusu cabası. Elbiselerimizin kollarının içine, ayakkabılarımıza girerdi. Tahtın etrafını ince Amerikan beziyle çepçevre çevirir, böylece gece uyurken aile sırlarının dışarı sızmasını önlerdik. Bu sırdaş beze star ederdik. Bazen ani bir yaz yağmuru, Gece yarısı iri taneleriyle bizleri yoklardı. Toparlardık yatağımızı yorganımızı aceleyle aşağı inerdik. Gece yarısı göçleri en çok biz çocukları sevindirirdi. Bize bir tür oyun gibi gelirdi. Çekerdik yorganı kafamıza ve yağmurun yorgandaki tıp tıp patlayan melodisini dinlerdik. Ancak ertesi gün anamızın kirlenmiş yorganları yıkadıktan sonra tekrar sıtlayıp dama çıkaracağı gerçeği umurumuzda bile olmazdı. Surp haç yani aziz haç yoğurtusuna kadar damda yatardık. Haç yoğurtusu gelince mutlaka havalar soğurdu ve yağmurlu günler başlardı. O zaman da şu tekerlemeyi söylerdik. Haç damdan kaç ve kaçardık, inerdik damdan. Taht ertesi yıl tekrar kurulmak için sökülür, yağmur ve yıldızlar altında uyumanın büyük keyfi de sona ererdi. Bunu yağmurla loğu taşının bitmez tükenmez mücadelesi, bitmeyen kavgası izlerdi. İri yağmur damlaları damdaki toprak ve samanı söker alır, ta odamıza dek işlemeye çalışır. Loğu taşı ise babamın ter damlalarına karışarak bir sağa bir sola yuvarlana yuvarlana tüm ağırlığıyla damımızı perkitir, sağlamlaştırırdı. Bizler artık odamızda akşamları yere serilen, sabahları ise toparlanıp yükeri denilen yükleye konan yataklarımızda yatmaya başlayınca akrepler de toprağın bağrına çekilir, ertesi bahara kadar tekrar buluşma dileğiyle uykularına çekilirlerdi. Sonbahar demek, kilerlerin ağzına kadar doldurulması demekti. Önce odun kömürü alırdık, anam yüzünü, ağzını, başını bezle örter, sadece gözlerini açıkta bırakır ve çuvallar dolusu kömürü ayıklayıp cinsine göre istif ederdi. Bu arottur der, az yanmış, iyice kömürleşmemiş olanları ayırırdı. Bu dıktır der, eledikten sonra eleğin altında kalanları, küçük kömür parçacıklarını bir kenara yığardı. Bunlar da ait kömürüdür der, iyi kömür, has kömür olanları özenle ayrı bir yere dizer, kümelerdi. Evimizde her kömürün kullanılacağı bir yer vardı. Arotlar çamaşır kazanın altında yakılır, su kaynatılırdı. Aik yani iyi kömürle taş ekmeği pişirilirdi. Dık ise nohut kavurup leblebi yapmak için yakılan ateşlerde kullanılırdı. Sonra bulgur ve dövme hazırlardık. Buğday ayıklanır, değirmeni gönderilirdi. Gelen un elenirdi. Bu has un, bu kepek. Has undan patila denilen bir nevi peynirli börek yapılırdı. Ancak patilanın lezzetli olması için peynirin tam yağsız, imansız peynir olması gerekirdi. Kepek ise sokaklarda şişi aliyam, boş şişe aliyem deyip sırtındaki torbayla gezen Yahudilere veya bizim deyimimizle moşelere satılırdı. Onlar da topladıkları kepekleri ve boş şişeleri başkalarına satar, ticaret yaparlardı. Ermenilerin hemen hepsi esnaf, sanatkarlardı. Moşeler ise ticaret adamı. Anam koruk suyu hazırladı, ceviz sucuğu yapardı. Kuru üzümü ve pestili satın alırdık. Eylin pestili en iyisiydi. Pestil ne kadar İnce olursa o kadar lezzetli olurdu. Sizler pestilin içine ceviz içi koyup yediniz mi hiç? Tadını bilir misiniz? Bizim muhallebilerimiz yoğurtlu çikolatalarımız da üzüm şurasından yapılmış, güneşte kurutulmuş, sonra da kalıp halinde kesilmiş kesme